Ayrım 13. Cumhuriyet Türk Mucizesi Turgut Özakman. Sayfa 156. Vahidettin'in kaçtığı İstanbul'da Cuma selamlığı için Yıldız Camisi'nde toplanıldığı sırada duyuldu, yayıldı, büyük şaşkınlık yarattı. Deli, tembel, sarhoş, yobaz, müstebit, kardeş katili padişah vardı ama canını kurtarmak için düşmana sığınan yoktu. Bu onur kırıcı durum hanedanı çok rahatsız etti. Gazeteler Vahidettin'i hain diye suçlayan, lanetleyen, aşağılayan yazılarla dolup taşacak, bundan hanedan da yara alacaktı. Dipnot, Vahidettin'in hainliği tarihçilerin yazarların bir iddiası, yakıştırması, iftirası değildir. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıdır. Karar sayısı 306, 308 ve bildiri. Bu niteleme Türk ve yabancı belgelere, tanıklara, olayların akışına, bizzat Vahidettin'in beyannamesine, kısacası yaşanılan hayata ve dürüst tarihe uygundur. Doğru ve gerçektir. Keşke son padişah böyle olmasaydı da böyle nitelenmeseydi. İşgal başlayınca ya karşı koysaydı ya şerefiyle bir kenara çekilseydi. Şimdi kendisini saygıyla anıyor olsaydık. Yazık ki çok şaşırtıcı, karanlık, affedilmez işler yaptı. Tarihe TBMM'nin kararı ve bütün belgelerin doğrulamasıyla hain olarak geçti. Bazı sahte tarihçiler ile hanedan dostları, bazı gelenekçi yazarlar, Vahidettin'e haksızlık edildiğini ileri sürerek onu milli mücadeleyi planlayan, başlatan, kadri bilinmemiş bir kahraman, yurtsever olarak tanıtmaya çalışıyorlar. Bu iddiaların hiçbir gerçek, doğru, tutarlı, belgeli bir yanı yoktur. Baştan aşağı uydurmadır, masaldır, çok naif bir yakıştırmadır. Bu hiçbir dayanağı olmayan yalanlara inananlar arasında bazı aydınların, öğretmenlerin, yazarların bulunuyor olması beni çok şaşırtıyor. Geleceğimiz bakımından ürkütüyor. Demek ki o dönem hakkında doğru bir yargıda bulunabilecek kadar bilgi sahibi değiller. Ne düşündürücü bir bilgisizlik. Yalana dayalı bir geleceğe doğru gidiyor gibiyiz. Yalana dayalı bir düzen yaşar mı? Ne kadar yaşar? Vahidettin'in tutumu, siyaseti ve gizli ilişkileri hakkında belgeli, tanıklı, doğru ve gerçek bilgi edinmek isteyenlere Profesör Doktor Sina Akşin'in İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele adlı çok önemli kitabını tavsiye ederim. Türkiye İş Bankası yayınıdır. Benim Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele adlı yakın tarihimiz hakkındaki yalanları, yanlışları ve bunların yanıtlarını da içeren kitabımı da bağışlanmamı dileyerek tavsiye edeceğim. Çünkü henüz böyle kapsamlı bir çalışma yok. Olursa onu tavsiye ederim. Bu kitapları okumayan Vahidettin hakkında konuşmamalı. Çünkü konuşanın bilgi yetersizliği hemen sırıtıyor. General Harrington öğleyin resmi bir bildiriyle durumu kamuoyuna açıkladı. Ankara'da Bakanlar Kurulu toplanmıştı. Kimileri çok kızgındı. Kaçmayı bir hükümdar için aşağılık bir davranış olarak görüyorlardı. Hani milletine hesap verecekti? Bir halife yalan söyler mi? Vahidettin ise söyler. Kibi de kaçtığı için memnundu. Padişah olduğundan beri yaptığı tek hayırlı iş bu. Evet, devleti varlığından kurtardı. Din İşleri Bakanı Vehbi Efendi, halife kaçtığı için hilafet makamının boşaldığı hakkında bir fetva hazırladı. Kaçak halife görevden alınacak, yerine 1 Kasım tarihli karara göre yeni bir halife seçilecekti. Gelenekçiler için yeni bir fırsat doğdu. Halifeyi bazı önemli yetkilerle güçlendirerek devlet başkanı yapmak yolu açılmıştı. Evlerde toplanarak çalışmaya başladılar. Gerçekleşmesi zordu ama denemeye değerdi. Mecliste mücadele etmeyi kararlaştırdılar. Yüzlerine bir ümit rengi yayıldı. TBMM 18 Kasım Cumartesi günü İsmet Paşa'nın Paris'ten Lozan'a döndüğü saatte biri çeyrek geçe toplandı. Başkan Doktor Adnan Bey'di. Gündemdeki bazı maddelerden sonra Vahidettin konusuna gelinecekti. Salon bunun için dolmuştu. Çankırı Milletvekili Tevfik Efendi gündem dışı söz alarak bir konuşma yaptı. Erkeklerle kızların üniversitede bir arada öğrenim görmelerini eleştirdi, bunun özendirilmemesini istedi. Dedi ki, bunu alemi İslam kabul edemez. Eğitim Bakanlığı'nın erkek ve kadın öğretmen derneklerini canlandırdığını işittiğini söyledikten sonra da bunu da kabul etmeyelim diye bağırdı. Ortaçağ konuşuyordu. Meclis karıştı. Gelenekçiler padişahlığa son verilmesinden sonra her konuda hırçınlık yapıyor, görüşmeleri çok uzatıyor, saptırıyorlardı. Bugün de bu gündem dışı konuların daha geniş tartışılmasını istediler. Başkan da meclisi gündem içinde tutmak için çabalayıp durdu. Vahidettin konusuna ancak çok sonra sıra geldi. Hükümet gizli oturum istedi. Gizli oturuma geçilebilmesi için dinleyiciler dışarı çıkartıldı. Tutanak katipleri yerlerini genç milletvekillerine bıraktılar. Salonda sağır ve dilsiz iki hademeden başka yabancı kalmadı. Rauf Bey, Refet Paşa'nın olayı bildiren ilk telgrafını General Harrington'ın Vahidettin'in isteği üzerine İngiliz yardımıyla kaçırıldığı hakkındaki bildirisini ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın Refet Paşa'ya verdiği emri, Veliaht Abdülmecid'in Ankara'nın tutumunu onayladığını belirten mektubunu okudu. Dipnot: Mustafa Kemal Paşa'nın Refet Paşa'ya verdiği emir özellikle mukaddes emanetlerin koruma altına alınması ve görüşünü almak üzere Abdülmecid Efendi ile bir ön konuşma yapılması hakkındadır. Görüşme açıldı ve uzadıkça uzadı. Rauf Bey söz aldı. Bir an önce Vahidettin'in yerine yeni bir halife seçerek fitne ve fesada çok elverişli olan bu sorunu bitirelim. Vahidettin aleyhine sesler, homurtular yükseliyordu. Rize milletvekili Necati Bey bir istekte bulundu. Yeni halifemiz buraya gelsin, artık yanımızda bulunsun. İzmit milletvekili Sırrı Bey de halifenin Ankara'ya gelip mecliste yemin etmesini istedi. Milletvekilleri kızdılar, padişahımı seçiyoruz. Bu aşamada Bitlis milletvekili Yusuf Ziya Bey gelenekçilerin düşüncesini kesin sözcüklerle açıkladı. Efendiler, halifelik yalnız bir ünvan değildir. Görevleri ve yetkileri olmak gerekir. Bunları belirlemek zorundayız. Halifenin şahsında hem cismani hem ruhani sıfatlar vardır. Din İşleri Bakanı Vehbi Efendi sinirlendi. Ayağa kalkarak efendi diye aykırdı. Öğren de konuş. Ruhanilik, cismanilik Hristiyanlıkta olur. Yusuf Ziya Bey aldırmadı bile. İslamiyet'te danışılarak idare esastır. Bir danışma meclisi, bir şura bulunur. Bunun tabii başkanı da halifedir. Bu konuşma halifenin başkanlığında yeni bir düzen kurma isteğini belirtiyordu. Ciddi tepkiler aldı. Diyarbakır milletvekili Hacı Şükrü Bey yerinden fırladı. Yani halife bu milli meclisin başkanı mı olacak? Gürültüler başladı. Yer yer tartışmalar, hatta itişmeler görülüyordu. Birçok tartışma ve çekişmeden sonra Mustafa Kemal Paşa da söz aldı. Efendiler, bazı gerçekleri bilmenin karar vermenizi kolaylaştıracağını ümit ediyorum. Bu meclis Türkiye'nin meclisidir, Türkiye halkının meclisidir. Bu meclisin sıfatı, yetkisi Türkiye ve Türkiye halkı ile sınırlıdır. Öyleyse bu meclisin başkanı da yalnız Türkiye'yi ve Türkiye halkını temsil eder. Halifelik ise İslam alemini kapsayan bir makamdır. Meclis hilafeti destekler ama varlığını onun eline teslim etmez, edemez, etmeyecektir. Alkışlar yükseldi. Türkiye halkı egemenliğine kayıtsız ve şartsız sahip olmuştur. Egemenlik hiçbir renkte, hiçbir şekilde, hiçbir manada ortaklık kabul etmez. Ünvanı ne olursa olsun, ister halife olsun, hiç kimse milletin iktidarına ortak olamaz. Sorunlara bu açıdan bakmak zorundayız çünkü artık başka yol yoktur. Mustafa Kemal Paşa'nın konuşması çoğunluğun alkışları ile karşılandı. Tarih yurtsever aydınları bu görüşte birleştirmişti. Ama gelenekçiler her fırsatı kullanarak çekişmeyi sürdürdüler. Ancak uzun tartışmalardan sonra açık oturuma geçilebildi. Yeni halife seçimi kamuoyunun önünde yapılacaktı. Dinleyiciler içeri alındı, tutanak katipleri yerlerine geçtiler. Başkan Din İşleri Bakanı'nın verdiği fetvayı okudu ve meclisin oyuna sunacağını söyledi. Yusuf Ziya Bey buna şiddetle itiraz etti. Hayır olmaz, fetva oya konulamaz. Mustafa Kemal Paşa yerinden ayağa kalktı, öfkelenmişti. Beyefendi, siz de çok iyi bilirsiniz ki bu memleketi yıkmak, istiklal için mücadele edenleri öldürtmek, kardeş kavgası açmak için de fetva verilmiştir. Onun için bu fetva meclisin oyuna sunulmalıdır. Yusuf Ziya Bey olmaz diye bağırdı. Fetva oylarımızdan yüksektir. Egemenliği üzerinde çok titiz olan mecliste ürpertici bir hava esti. Yusuf Ziya Bey çok yanlış bir şey yaptığını anladı, korktu, yerine oturup sindi. Başkan fetvayı oya sundu. Fetva mecliste kabul edilerek geçerli kazandı. Böylece Vahidettin halifelikten alınmış oldu. Yeni halife için seçim yapıldı. Osmanlı Hanedanı'nın en uygun üyesi Abdülmecid Efendi 148 oyla halife seçildi. Dipnot 1. Devre Zabıt Ceridesi 24. Cilt Sayfa 562-566. Gizli Celse Zabıtları 3. Cilt Sayfa 1042-1064. Görüşmeler konuşmaların özü korunarak özetlenmiş ve dil sadeleştirilmiştir. Haber dünyaya yayıldı. Malta yolundaki Malaya zırhlısına da ulaştı. Doktor Reşat Paşa kapıda bekleyen tütüncübaşı Şükrü'ye padişahı görmek istediğini söyledi. Şükrü Bey buyurun müsait dedi. Doktor Reşat Paşa Vahidettin ile oğlu Ertuğrul'un kaldığı büyük kamaraya girdi. Vahidettin bir koltukta oturuyor, dalgın sigara içiyordu. Tıraşı uzamış, gözlerinin altı çürümüştü. Önündeki sigara tablası izmarit doluydu. Efendimiz? Gel. Doktor Reşat Paşa yaklaştı, ellerini kavuşturdu. Telsiz şimdi haber geçti. Ankara Meclisi Abdülmecit Efendi'yi halife seçmiş. Vahidettin toplandı. Kabul etmiş mi? Evet efendimiz. Abdülmecit'ten nefret ederdi. Daha da nefret etti. Yüzü öfkeyle buruştu. Bizim budala demek ki saltanatsız halifeliğe razı. Yani tekke şeyhi olacak. Ona bu kadarı da çoktur ya. Sigarasını birinin başına ezer gibi hınçla bastıra bastıra söndürdü. Yeni bir sigara yaktı. Dipnot. Tütüncübaşı Şükrü anlatıyor. Vahidettin'in son günleri sayfa 34. Bugün İleri gazetesinde Celal Nuri Bey'in ilginç bir baş yazısı yayımlandı. Celal Nuri Bey özetle diyordu ki, milletimizi yenilemek zorundayız. Gelecek kuşaklar bizden başka anlayışta, başka duyarlılıkta, başka çalışma yöntemlerine sahip olmalıdır. Şimdiki öğretim, eğitim ve çalışma usullerine devam edersek sonumuz yine yıkım olur. Bu tarzda yaşanmaz. Anadolu'da çağdaş bir şehir yok. Anadolu'da islahata helalardan başlamak gereklidir. Doğu illerimizde evler topraktan mezar gibi. Medreseler binlerce çocuğumuzu eğitmiyor, cahil ediyor. Köylüye hiç kimse hayat yollarını göstermemiştir. Aydınlar, olgunlar, bilgeler, büyükler her türlü anlaşmazlığı bir yana bırakıp gelecek kuşaklara yardımcı, yol gösterici, esirgeyici olmalılar. Eğitime yeni ve milli bir yön vermeliyiz. Milletin yenilenmesi için sağlık, eğitim ve bayındırlık işlerini sağlama almalıyız. Sıtma ve öteki hastalıklar birer düşman ordusu gibi karşımızda sırıtıyorlar. Görevimiz 30-35 yıl içinde genç, diri, canlı, sağlıklı, bizden daha iyi düşünür, bizden daha çalışkan bir Türk milleti var etmektir. Dipnot Atatürk Devri Fikir Hayatı 1. Cilt Sayfa 52 ve Devamı. Yazı geleceği düşünen duyarlı çevrelerde yankı buldu. Ertesi günde aynı gazetede Supi Nuri Bey'in bir yazısı yayımlanacaktı. Yazar Türkiye'yi ciddi olarak ilerletmek, geliştirmek için ne yapmalı diye soruyordu. Ne yapmalıydı? Her düşünen, çalışan kafa yıllardan beri bu sorunun yanıtını arıyordu. Bu ilkelliği, geriliği, yoksulluğu, cahilliği kırmak, uyanmak, ilerlemek, insanca yaşamak için ne yapmalıydı? Ne yapmalıydı gerçekten? Mustafa Kemal Paşa akşam Mahmud Esat Bey'i yemeğe çağırdı. Bugüne kadar açık, ayrıntılı, ciddi bir iktisat siyasetimiz olmadı. Nasıl olacaktı ki? Ne paramız vardı ne fırsatımız. İki yakamızı bir araya getirmeyi başarı sayıyorduk. Yoksulluk milli mücadeleyi destanlaştırdı ama destan dönemi bitti. Artık barış dönemine giriyoruz. Bu ilkellikten nasıl kurtulacağız? Bir çıkış yolu bulmak için birçok kez birçok insanla konuştum. Hayli kitap karıştırdım. Bilinen iki ana yol var. Kapitalizm, kolektivizm. İkisi de Türkiye'nin ihtiyaçlarına, özelliklerine, özlemlerine uymuyor. Şartlarımıza ve ihtiyaçlarımıza uygun olduğunu düşündüğüm bir görüş geliştirdim, tartışalım. Görüşünü Mahmud Esat Bey'e açtı. Mustafa Kemal Paşa öğleyin direksiyon binasından meclise geçti. Birikmiş yazılar vardı. Onları incelerken yaver Ali Fuat Paşa ile Doktor Adnan Bey'in görüşmek istediklerini bildirdi. Yardımcılarını gülerek karşıladı. Gelin, gelin. Yer gösterdi, kahve söyledi. Size ilginç bir haber vereyim. Yeni halife eski padişahlar gibi kaftan giymek, Fatih Sultan Mehmet'in sarığına benzer sarık takmak istiyormuş. Ne dersiniz? Ali Fuat Paşa şaşırdı. Aman paşam, bu kıyafet bu devirde çok gülünç olmaz mı? Doktor Adnan Bey de şaşırmıştı. Niye günümüze uygun bir kıyafet giymiyor acaba? Mustafa Kemal Paşa'nın kaşları çatıldı. Korkarım bu saf dil adamcağız bizi çok uğraştıracak. Belli ki padişah olmayı çok hevesle beklemiş. Şimdi bu hevesini halife olarak tatmin etmeye çalışacak. Durdu, ümit ve kaygı dolu bir sesle, yarın Lozan konferansı açılacak dedi. Türk Kurulu Genel Sekreteri Reşit Saffet Bey, Lord Curzon, Monsieur Poincaré ve İtalyan Başbakanı Mussolini'nin İsviçre'ye geldiklerini ve Lozan yakınındaki küçük Territe şehrinde toplandıklarını gazetecilerden öğrenmişti. Bu bilgileri İsmet Paşa'ya iletti. Dipnot S.R. Sonyel Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika 2. sayfa 300. Müttefiklerin Türkiye'ye karşı birlikte hareket edecekleri kesinleşmişti. Ertesi günkü açılış töreni hakkında da bilgi verdi. Açılış töreni Casino de Montbenon adlı lüks gazinonun büyük konser salonunda yapılacak. Salonu gördüm, çok güzel. Konferansa katılacak devletlerin temsilcileri, kurul üyeleri, İsviçre'deki diplomatlar, bilim ve sanat çevreleri ve basın davetli. Delegeler iki grup halinde sahnede yer alacak, karşılıklı olarak oturacaklar. Ortada Cumhurbaşkanı'nın oturacağı koltuk ile konuşma kürsüsü bulunuyor. Salonda davetliler yer alacak. İsviçre Büyük Savaşı bitirecek bu konferansına çok önem veriyor, çok iyi hazırlanmışlar. Programa göre İsviçre Cumhurbaşkanı ev sahibi olarak açış konuşması yapacak. Sonra da davet sahibi devletler adına Lord Curzon konuşacak. Reşit Saffet Bey susunca İsmet Paşa huylandı. Sonra? Tören sona eriyor efendim. İsmet Paşa ayağa kalktı. Hayır, hemen gerekli temasları yapınız. Curzon'dan sonra da ben konuşacağım. Kimsenin üstünlüğünü ve farklılığını kabul etmiyoruz. Daima bu ilkeyi dikkate alacaksınız. Burada her konuda eşit bir devlet olarak bulunuyoruz. Bunu asla unutmayınız. Osmanlı'ya yaptıkları haksız, kaba muameleyi kabul etmeyeceğiz. Reşit Saffet Bey'in nabzı yükseldi. Böyle çıkışlara, tepkilere, sert jestlere alışık olmayan bir Osmanlı aydınıydı. Kesinleşmiş bir program son dakikada değiştirilebilir miydi? Nasıl söyleyecek, olumsuz yanıt alınca ne diyecek, İsmet Paşa ne yapacaktı? Genel sekreterin duraksadığını gören İsmet Paşa kesin bir tonla, ''Bunu halledeceksiniz'' dedi, ''Yoksa program dışı konuşurum.'' İsmet Paşa'nın isteği sorun oldu. Lozan yönetimi itiraz etti. Fransız delegasyonuna da Lozan Palas'ta yer ayrılmıştı. Territe'den otele gelen Monsieur Poincaré olayı öğrenince devreye girmek gereğini duydu. İsmet Paşa'yı caydırmaya çalıştı ama başaramadı. İsmet Paşa'nın yanıtı çok kesin olmuştu. Lord Curzon konuşmaktan vazgeçsin, o zaman ben de vazgeçerim. Bu genç, nazik, alçak gönüllü, hatta çekingen generalin görünüşüne hiç uymayan bir karakteri vardı. Zorlandıkça sertleşiyordu. Lozan Palas gazetecileri çekebilmek, basın merkezi olmak için birçok önlem almıştı. Otel sahibi Herr Steiner akıllı bir adamdı. Otelin büyük salonunu gazetecilere ayırmış, telgraf, telefon birimleri kurdurmuştu. Yazı yazabilmeleri için masalarla dolu bir salon, bir okuma odası, ayrıca bir kafe ile bar hazırlatmıştı. 200 kadar gazetecinin geleceği tahmin ediliyordu. Şimdiden birçok gazeteci gelmişti. Türk Kurulu'nun basın danışmanı olan Ruşen Eşref ve Yahya Kemal Beyler de sabahtan geç saatlere kadar Lozan Palas'ta bulunuyor, bilgi veriyor, bilgi topluyorlardı. Türk gazeteciler de gelmişti. Dipnot: Türk gazeteciler İkdam gazetesi sahibi Ahmet Cevdet Bey, Tanin'den Hüseyin Cahit Yalçın, Vakit gazetesinden Ahmet Şükrü Esmer, Ali Naci Karacan ve diğerleri. Bunlardan Tanit gazetesi başyazarı Hüseyin Cahit Yalçın kaldığı otelin parasının Lozan kurulunca ödenmesini istemiş, İsmet Paşa bu isteği geri çevirmişti. Hüseyin Cahit Yalçın hafiften İsmet Paşa aleyhine konuşmaya başlayacak, eleştiri şiddetini gittikçe arttıracaktı. Dipnot Zekeriya Sertel, hatırladıklarım sayfa 103. 20 Kasım pazartesi sabahı Malaya zırhlısı İngiliz İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki önemli üssü Malta Adası'nın büyük limanına girdi, demirledi. Büyük bir motor Vahidettin'i ve adamlarını karaya çıkardı. Malta hükümeti adına Albay V.C. Mikalev tarafından karşılandı. Malta valisi Lord Plummer, Vahidettin için Tigre Sarayı'nın bir konağını hazırlatmıştı. Kafile geniş konağa yerleşti. İngilizler bir zamanlar bazı önde gelen İttihatçıları ve millicileri bu adaya sürmüşler, Vahidettin de bu olayı memnunlukla karşılamıştı. Malta 2 yıl o Türklere sürgün yeri ve zindan olmuştu. Şimdi kader Vahidettin'i Malta'ya savurup atmıştı. Ne kadar çok ders vardı bu olayda. 4 Ocağı kadar Malta'da kalacak, Tütüncübaşı Şükrü'ye göre boyuna konyak aldıracak, konyakla avunacaktı. Dipnot: Osman Öndeş Vahidettin'in Malta'da. Hayat Tarihi Mecmuası Mart 1971 sayfa 34-38. Tütüncübaşı Şükrü anlatıyor Vahidettin'in son günleri sayfa 34. Lozan Konferansı da bugün saat 15.30'da açılacaktı. Gazeteciler Lord Curzon, Monsieur Poincar ve Mussolini'nin sabahleyin İngilizlerin kaldığı Beau Rivage Oteli'nde bir daha buluştuklarını haber verdiler. Türk Dışişleri Örgütü'nün o sıradaki yetersizliğini ancak yabancı gazetecilerin gevezeliği kapatıyordu. Buna karşılık Yunan propaganda makinesi bütün hızıyla çalışmaya koyulmuştu. Bazı İsviçre gazetelerinde yeni Türkiye aleyhinde yazılar yer almaya başladı. Neredeyse Türkleri işgalci Yunanlıları yendikleri için suçlu göstereceklerdi. Casino de Montbenon'a giden yollar trafiğe kapatılmış, büyük güvenlik önlemleri alınmıştı. Yalnız delegeleri ve davetlileri getiren otomobillere izin veriyordu. Gelenleri izlemek isteyen halk için ana yolun iki yanında yerler ayrılmıştı. Otomobillerden ünlüler indikçe heyecanlanıyorlardı. İlk gelen Yunan baş delegesi Venizelos oldu. Yunanistan'ın başını belaya o sokmuş, Kral Konstantin de bu yayılmacı politikayı izlemişti. Sonuçta Yunanistan büyük felakete uğramıştı. Şimdi bu yanlışı temizlemek, Yunanistan'a huzur verici iyi bir gelecek sağlamak zorundaydı. İzmir'i kaybetmiş olmanın acısı içindeki ihtilalciler, şimdi Doğu Trakya'yı Türklerden geri almak için savaş planları yapıyorlardı. Bu delileri dizginlemesi gerekiyordu. Dipnot: Ege ve Doğu Trakya sorunu şöyle özetlenebilir. Rumlar yüzlerce yıldır Anadolu'da ve Trakya'da Türklerle uyum içinde yaşıyorlardı. Ekonomi, eğitim, yaşayış kalitesi bakımından Türklerden daha iyi durumdaydılar. Enosisçiler, Megali İdeacılar, Venizelosçular, papazlar Rumları Ege'nin, Doğu Trakya'nın hatta İstanbul'un Yunanistan'ın olacağına inandırdılar. Büyük Yunanistan kurulacaktı. Bu propaganda ve inanış yüzünden Rumların önemli bir kısmı Yunan ordusu gelince ve yayılmaya başlayınca şımardı, azdı, komşuluğa da toprak kardeşliğine de aykırı kirli işler yaptı. Bu konudaki acı ayrıntıları açıklayan yerli yabancı birçok eser, resmi rapor var. Suçlu olmasalar kendiliklerinden kaçan ordunun peşine takılıp da arkalarında kanlı izler, küller, yıkıntılar, acı anılar bırakarak İzmir'e, Tekirdağ, limanı olan kıyı kasabalarına, Meriç ötesine kaçarlar mıydı? Doğrusu şu ki Türk'ün yüzüne bakacak halleri yoktu artık. İzmir'de ve küçük limanlarda toplanmışlardı. Parça parça Yunanistan'a göç ediyorlardı. Göçmek için gemi bekleyen daha birçok Rum vardı Ege'de. Venizelos'u Avrupa kamuoyunun yeni tanımaya başladığı yeni İtalyan başbakanı faşist Mussolini izledi. Mussolini'den sonra Japon, Bulgaristan, Belçika, Romanya delegeleri geldi. Türk delegesi İsmet Paşa çok merak ediliyordu. O da iki delege arkadaşıyla geldi. Alkışlayan Türk öğrencileri melon şapkasıyla selamlayarak içeri girdi. Şapkayla selam vermeye alıştığı anlaşılıyordu. Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Poincar ile Lord Curzon arka arkaya geldiler. Curzon uzun boyu, görkemli tavrı, değişik yürüyüşüyle çok dikkat topladı. Bel kemiği arızalı olduğu için çelik korse giyiyor ve bu nedenle tuhaf yürüyordu. Bu görkemli diplomatı gören biri, işte İngiliz İmparatorluğu dedi. Öteki delegeler, gözlemciler, davetliler ve basın da yerini aldı. Özel giysili bir tören görevlisi saat tam 15.30'da salona girdi. Tören görevlisini İsviçre Cumhurbaşkanı Monsieur Habe izliyordu. Salon saygıyla ayağa kalktı. Cumhurbaşkanı sahnede iki delege grubunun ortasındaki kürsüden konuştu. Barışı öven güzel bir konuşmayla Lozan Konferansı'nı açtı. Sonra gerideki yüksek arkalıklı koltuğa oturdu. Cumhurbaşkanının konuşması bitince programa uygun olarak Lord Curzon bastonuna dayanarak ayağa kalktı. Ağır ağır kürsüye geldi. Her halinden aristokrat ve emperyal bir diplomat olduğu anlaşılıyordu. O da barışı ve uzlaşma ruhunu öven bir konuşma yaptı. Davetliler açılış töreninin bittiğini sanıyorlardı. Kendilerine bildirilen program bu kadardı. Ayağa kalkmak için Cumhurbaşkanı'nın kalkmasını beklerlerken program dışı bir olay oldu. İsmet Paşa kalkıp genç adımlarla kürsüye yürüdü. İsmet Paşa'nın konuşmak istediği Cumhurbaşkanı'na duyurulmuştu. Nezaketle İsmet Paşa diyerek Türk baş delegesini davetlere tanıttı. Program değişikliği ilgi uyandırdı. İsmet Paşa hazırladığı konuşmayı okumaya başladı. Gazeteci Ali Naci Karacan gazetesine konuşmayı şöyle özetleyecekti. Bu bir konuşma değil, Türkiye'nin çektiği acıları yansıtan bir iddianame. Barış bekleyen Türkiye'nin nasıl işgal edildiğini, parçalanmak istendiğini anlatan İsmet Paşa, Türk milleti varlığını korumayı, istiklalini kazanmayı başardı dedi. Bunun için hadsiz hesapsız fedakarlıklara katlandı. Her yaşta ve mevkideki Türkler, kadınlar ve çocuklar bu savunma savaşına katıldılar. 1918 tarihinden sonra Türk milletinin maruz kaldığı sonsuz hücumları ve ızdırapları burada hatırlatmaktan kendimi alamıyorum. Gerek bu hücumları gerekse hiçbir askeri zorunluluk olmaksızın Türkiye topraklarının en bayındır kısımlarını bilerek mahvetmek ve yıkmak amacıyla yapılmış olan tahribatı hiçbir şekilde mazur göstermek kabil değildir. Hala bu dakikada bile 1 milyondan ziyade masum Türk'ün Anadolu ovalarında ve yaylalarında evsiz ve ekmeksiz dolaştığını hatırlatmak isterim. Çıt çıkmıyor, Venizelos bu ağır suçlamaların muhatabı olarak renkten renge giriyordu. Türkiye'nin acıları ve istekleri ilk kez aracısız, sulandırılmadan doğru olarak Batı kamuoyuna ulaşmaktaydı. Biz bütün uygar milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz diyen İsmet Paşa, konuşmasını ev sahibi İsviçre'ye teşekkürle bitirdi. Davetlerin nazik alkışları arasında yerine oturdu. Müttefik temsilcilerinden hiçbiri alkışlamamıştı. Türkiye zaten alkış değil, eşit muamele istiyordu. Dipnot: Ali Fuat Cebesoy siyasi hatıralarında bu konuşmayı eleştiriyor, teşekkürle yetinse eleştiri yapmasaydı diyor. Son dönem boynu bükük ezik Osmanlı diplomasisinin etkisi Ali Fuat Paşa'da da sürüyor. Bu korkak çekingen anlayış Osmanlı'nın son zamanlarının ürünüdür. Cumhuriyet döneminde bu dış politika üslubu ve davranışı değişecektir. Ama giderek korkak, pısırık, nane molla üslup yine yeşermeye başlayacaktır. Milli çıkarları kollayan, düzeyli, onurlu, ilkeli, açık sözlü ama gerekli üslup inceliğini de koruyan diplomasi, bağımsızlığın ve çağın gereğidir. Cumhurbaşkanı Lord Curzon'a ve İsmet Paşa'ya teşekkür etti, görüşmeler için Uşi Şatosu'nun ayrıldığını, ilk toplantının orada ertesi gün saat 11'de yapılacağını söyledi ve toplantıyı kapatıp ayağa kalktı. Tören sona ermişti. Fransız delegesi Monsieur Bombard İsmet Paşa'nın yanına geldi, gülerek, "Anlaşıldı," dedi, "sizden çekeceğimiz var." Şakalaşarak binadan çıktılar. Gece Lord Curzon açılış törenini Londra'ya hırçın bir raporla bildirdi. Dipnot: Bugün akşam üzeri Lord Curzon İsmet Paşa'yı daha yakından tanımak için özel görüşmeye davet etti. İsmet Paşa Lord Curzon'un da karşılık olarak ziyarete geleceği güvencesi verilince davete uydu ve Lord Curzon'u ziyaret etti. Ertesi günde Lord Curzon İsmet Paşa'yı ziyaret etti. Genel konular konuşuldu. İsmet Paşa bu konuşmaları fırtınadan önceki tatlı yel diye niteleyerek rapor etti. İsmet Paşa ilk günlerde tercüman kullanıyordu. Zamanla tercümanı bırakacaktır. Küçük bir devletin temsilcisi kendisiyle Cadleston Markisi George Nathaniel Curzon ile eşitlik yarışına çıkmıştı. İngiltere ile Türkiye kendisiyle İsmet Paşa eşit olabilir miydi? En önemli konular kendisinin başkan olacağı arazi, boğazlar ve azınlıklar komisyonunda görüşülecekti. Diplomasi alanında bu toy generalle istediği gibi oynar, bu yarışın acısını çıkarırdı. Fakat tehlikeli bir durum vardı. Fransızlarla Türkler aynı otelde kalıyorlardı. Demek ki sürekli ve sıkı temasta olacaklardı. İşte bu büyük sorundu. O Fransızları hiç boş bırakmamalıydı. Fransızlara oldum olası güvenmezdi zaten. Nitekim 1921'de İngiltere'den habersiz Türklerle anlaşıp savaştan çekilmiş, İngiltere'yi yalnız bırakmışlardı. Curzon bugünkü töreni de unutmayacaktı. Fransızların eski ihanetini de. Dipnot: Lord Curzon boşuna korkuyordu. Kapitülasyon ve borçlar konusu nedeniyle dostluğun yerini bencillik, sömürücülük, çıkarcılık alacaktır. Hep tetikte duracak bütün Avrupalı delegeleri bir arada tutmaya çalışacaktı. Bunu başaracağına güveniyordu. Bölünürlerse Türkiye'deki, yakın doğudaki petrol bölgelerindeki çıkarlar tehlikeye girerdi. Hiçbir şey İngiltere'nin çıkarlarından daha değerli ve kutsal olamazdı. Dipnot Hikmet Ulubay, İmparatorluktan Cumhuriyete Metropolitik, sayfa 225-273, 275-347. Bu bölümlerde Musul, petrol, İngiliz siyaseti, Lord Curzon'un durumu gibi konularda çok önemli bilgiler yer almaktadır.